Ayrım 14, Cendere, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, sayfa 152. Al bayrağın güle uyarısı. Bu sert kavgaya dair farklı iddialarda Ankara kulislerinde konuşuluyordu. En çok dillendirilen ise şuydu. 31 Mart 2019 yerel seçimleri yapılmış, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne %48.79 oy oranıyla kazanmıştı. Gelin görün ki yazdık, AKP kadrolarının bir bölümü İstanbul seçiminin yenilenmesini arzu ediyordu. Öyle ya, Ekrem İmamoğlu ile en büyük rakibi Binali Yıldırım arasındaki oy farkı sadece 13.729 idi. İstanbul seçiminin yenilenmesini isteyenlerin başında da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vardı. Seçimin yenilenmemesi ve yenilginin kabul edilmesini isteyenlerden biri ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'dü. İddia o ki, Albayrak Gül'ü özetle 31 Mart seçimlerinin iptalini sağlayan mı, tersini yapan bakan olarak mı tarihe geçmek istersin diye sert bir şekilde uyardı. Berat Albayrak'ın Abdülhamit Gül'ün bakan olmasında desteği hep konuşulurdu. Ancak zaman içinde Albayrak Gül arasında yeşeren savaşın işte 31 Mart seçimlerinin sonucuna dair bu tavır farkıyla başladığı öne sürülüyordu. Adalet Bakanı'na karşı sızıntılar. Peki iktidar içindeki bu mücadele son olarak hangi noktada? Bu kitap yazılırken 17 Aralık 2019'da Adalet Bakanı Gül, FETÖ'ye karşı söylediklerinden sonra hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına, etki etmesine asla müsaade etmemek, milletimize karşı boynumuzun borcu ve üzerimizdeki tarihi sorumluluktur dedi. Derken sadece 2 gün sonra sosyal medyaya bir görüntü sızdı. Görüntülerde Suriye merkezli Haznevi tarikatının düzenlediği bir programa katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün tarikat liderinin elini öptüğü görülüyordu. Görüntülerin ardından açıklama yapan Bakan Gül, görüntüleri milletvekili dahi değilken seçim çalışmalarında yapmış olduğumuz, Peygamber Efendimizin Kutlu Doğum programına katıldığımız bir programdı diyerek açıkladı. Yani görüntü eskiydi ama kavga tazeydi. Sanki birileri Gül'e sen misin hiçbir gruba izin yok diyen mesajı veriyordu. Bir ayrıntı daha. Yine bu kitap yazılırken Pelikan grubunun Adalet Bakanı'nı değiştirebilmek için yaptıkları kulisler Ankara kulislerinde konuşuluyordu. Pelikancıların aklında 3 farklı bakan adayı vardı. Biri Pelikancıların merkez üssü Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi toplantılarında görülen Cumhurbaşkanlığından bir isim, diğeri Cumhurbaşkanı'nın bir avukatı, diğeri de İstanbul seçimlerinde ön plana çıkan ve hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu sözleriyle sürece damgasını vuran AKP Genel Başkan Yardımcısı. Pelikancıların İstanbul seçimlerini iptal etmek için verdiği çaba, öte yandan Abdülhamit Gül'ün bu ertelemeye sıcak bakmadığı bilgisi yan yana konulduğunda durum çok manidar görünüyordu. Daha kullanışlı bir Adalet Bakanı isteniyordu belli ki ve gün geldi, 16 Ekim 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre mevcut bakana yakın Adalet Bakanı Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı. Öner'in yerine İstanbul grubuna yakınlığıyla bilinen İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz Adalet Bakanı yardımcılığına atandı. Hasan Yılmaz aynı zamanda HSK 1. Daire üyeliği görevi verilmişti. Bu bakana karşı yapılmış bir hamle miydi? İzleyip göreceğiz. Ne demiştik? Evet, kol kırıldı. 12. Bölüm. Uyuşturucu baronlarını neden birileri kurtarır? Tesadüf fazlaya kaçıyorsa şüphelenmek yersiz midir? Sizce de yargı son dönemde fazla tesadüfler ile anılmıyor mu? Ne mi demek istiyoruz? Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 Ocak 2019'da İstanbul plakalı bir tırı durdurup arama yaptı. Tırın gizli bölmelerinde 17 büyük çuval içerisinde mermer taşlar arasına gizlenen 25.834 parça halinde toplam 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. Bu Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en büyük eroin miktarıydı. Değerinin 100 milyon lira olduğu düşünülüyordu. Operasyon genişledi. Alınan ifadelerin ardından İstanbul'a uzanan operasyon kapsamında 8 kişi tutuklandı. Erzurum Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı, yakalanan uyuşturucu ile ilgili 54 sayfalık iddianame hazırladı. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma suçlarından örgüt lideri Mehmet Zeki Fidan'ın, yöneticiler Saruhan Öztürk'ün, Ali Yıldırım'ın ve Mahmut Mısır'ın 166 yıl 6'şar ay, örgüt üyeleri Hacı Karahan'ın, Erdal Ergin'in, Ahmet ve Mazlum Özdemir'in ise 162'şer yıl olmak üzere toplam 1314 yıl hapisleri istendi. İddianameyi yazan savcının önemli bir özelliği vardı. Erzurum'daki Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin soruşturmasını yürüten ve iddianameyi yazan savcı, daha önce FETÖ'nün kumpaslarına uğramış, İzmir'de askeri casusluk torbasına atılmış eski askeri savcı Melih Yıldırım'dı. Savcı Yıldırım soruşturmanın sürdüğü günlerde Adalet Bakanlığı'na bir şikayette bulundu. Şikayetinde anlattığına göre Yıldırım'ı bir gün Erzurum'da görev yapan F.S. isminde bir diğer savcı aramıştı. Savcı F.S. daha önce İstanbul'da görev yapmıştı. F.S. meslektaşı Yıldırım'ı hemen ziyaret etmek istediğini, kendisiyle önemli bir konu hakkında görüşmek istediğini söyledi. Savcı Yıldırım yoğunluk gerekçesiyle görüşmeyi ertelerken F.S. çat kapı Yıldırım'ın lojmandaki evinin kapısını çaldı. Savcı F.S. Yıldırım'a akıl almaz bir teklifte bulundu. Kendisini İstanbul'dan tanıdığı bir yargı mensubunun aradığını söyleyen F.S. gizli yürüyen uyuşturucu dosyasının içindeki bilgileri kendisine vermesini istedi. Bunun karşılığında Yıldırım'a nakit olarak kaç milyon dolar isterse verileceğini söyledi. F.S. paranın Yıldırım'ın istediği kişiye istediği yerde teslim edilebileceğini ifade etti. Endişe etmemesini, teklifi yapanların çok güçlü olduğunu, önemli kişilerin bilgisi dahilinde bu teklifin yapıldığını söyledi. Savcı F.S. yakında Erzurum'da göreve başlayacak bir hakimden de bahsediyordu. Kendisinin anlattığına göre teklifi reddeden Yıldırım'a F.S.'nin ısrarları sürdü. Bunun üzerine savcı Yıldırım yapılan ahlaksız teklifle ilgili bir tutanak tuttu ve F.S.'yi Adalet Bakanlığı'na şikayet etti. Kısa süre içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK müfettişleri Erzurum'a gelerek inceleme yapmaya başladı. F.S. ise görev yeri değiştirilerek Batman Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Kuşkusuz her şey basit bir rüşvet iddiası denilerek geçiştirilebilirdi ama olay burada kalmadı. Aynı dosyada olan bir dizi tuhaflığı anlatmak için biraz geriye gidelim. Uyuşturucu baronu nasıl kaçtı? Kamuoyunda uyuşturucu baronu lakabıyla anılan Naci Şerif'i zindaş diye hatırladınız mı? 24 Eylül 2007'de Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 75 kilo eroinle yakalanıp tutuklanmıştı. Herhalde bir daha çıkamaz diyenler yanıldı. Zindaşti FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün gizli tanık olma teklifini kabul etti. Ergenekon kumpasında terazi kod adıyla ifade verdi ve serbest kaldı. Zindaşti adı 2014'te bu kez kanlı bir olayla gündeme geldi. Büyükçekmece'de lüks bir cip iki kişi tarafından çapraz ateşe tutulmuş, saldırıda Zindaşti'nin kızı Arzu Şerifi Zindaşti ve şoför olan yeğeni Devrim Öztunç hayatını kaybetmişti. Belli ki Zindaşti'nin düşmanları ailesini ve aracını hedef almıştı. İntikam hissiyle dolan Zindaşti'nin hedefinde cinayeti işlediğini düşündüğü bir grup düşmanı vardı. Küçükçekmece'de iki kişinin öldürülmesi bu olaya bağlandı. Dubai'den Panama'ya uzanan bir dizi silahlı olay bu intikam hikayesinin devamı olarak yazıldı. Bu kadar da değildi. Zindaşti'nin kızının katli davasının sanığı Orhan Ünhan avukatı Kudbettin Kaya bir sonraki oturumda bulunmayabilirim zira benim öldürülme riskim var dedikten 10 gün sonra 31 Ekim 2017'de Yeşilköy'de bir restoranda yemek yerken öldürüldü. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 7 Nisan 2019'da bir kafe çıkışında ise davanın firari sanıklarından İlhan Ünhan öldürüldü. Evet, Zindaşti'nin düşmanları İstanbul'un göbeğinde ardı ardına cinayetlere kurban gidiyordu ve kimse durduramıyordu. Gelin görün ki gün geldi. FETÖ suçlamasıyla tutuklanan ABD Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'la ilişkisi ve 10 cinayetle bağlantısından dolayı hakkında yakalama kararı bulunan Zindaşti, 6 Nisan 2018'de gözaltına alındı, yeniden cezaevine girdi. Bu herkesin geç kalmış dediği beklenen bir sonuçtu. Ama asıl hikaye buradan sonra başladı. Naci Şerifi Zindaşti'nin avukatı 19 Ekim 2018 Cuma günü tutukluluğun incelenmesi için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren 5. Sulh Ceza Hakimi Zindaşti ve 3 adamı hakkında sürpriz bir tahliye kararı verdi. Bunun üzerine tutuklular cezaevinden çıktı. Soruşturma savcısı Ercan Devrim karara itiraz etti. Dosyayı ele alan İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimi tekrar tutuklama kararı çıkardı. Şaşırmayın, Zindaşti ve adamları 3 saat içinde ortadan kayboldu. Peki uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'yi serbest bırakarak kaçmasına neden olan nöbetçi hakim kimdi? Hakim Cevdet Özcan'dı. İstanbul'daki skandalın ardından HSK'nın soruşturma açtığı, ardından Küçükçekmece Hakimliği'nde görevlendirdiği Özcan, o gün HSK'ya verdiği ifadesinde ne söylemişti? Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın aktardığına göre Hakim Özcan şunları anlatıyordu. İktidar partisinden eski milletvekili beni sürekli arayarak bu şahsın mutlaka tahliye edilmesi gerektiği yönünde telkinde ve baskıda bulundu. Devletin bu konuda bir duyarlılığı olduğunu belirtti. Hakimin ifadeleri gözlerin eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu'ya dönmesine neden olmuştu. Bunun sebebi Kuzu'nun Zindaşti ile aynı masada yemek yerken fotoğraflarının ortaya çıkmasıydı. Kuzu önce Zindaşti'yi tanımadığını iddia etse de çıkan fotoğrafların ardından tanışıklığı kabul etmek zorunda kaldı. Okuyucunun notu, bu sayfada Zindaşti ve Burhan Kuzu yemek yerken bir fotoğrafları yer almış. Bu nasıl tesadüf? Gelelim Zindaşti'yi serbest bırakan hakim Cevdet Özcan'ın hikayesine. Dikkat ettiniz mi? Erzurum'daki olayla İstanbul'dakiler ne kadar benziyordu? Konuşmalarda yine önemli kişilerin bilgi sahibi olduğundan söz ediliyordu. Hatta iki uyuşturucu dosyası da İran bağlantılıydı. Yine bir yargıdan adam kurtarma pratiğiydi. O halde şimdi yazalım asıl bombayı. İstanbul'daki skandaldan sonra görev yeri değiştirilen hakim Cevdet Özcan'ın 2018 yılının Aralık ayında atandığı, aylar sonra gelip başladığı yeni görev yeri neresi dersiniz? Evet, yanılmadınız, Erzurum Hakimliği. Yetmedi, hangi mahkemeye? Söz konusu uyuşturucu davasının görüleceği Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kıdemli hakim olarak. Hali hazırdaki mahkeme başkanından daha kıdemli olan Özcan, mahkeme başkanının duruşmaya gelmediği ya da izinli olduğu bir gün duruşmayı yönetebilecek ve kritik bir karara imza atabilecekti. Nasıl oluyorsa hakim Özcan, Zindaşti skandalından sonra 29 Temmuz 2019'da Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde göreve başlamış, Erzurum'daki uyuşturucu dosyasının savcısına rüşvet teklifi yapılmış ve Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunun bu dosyası Özcan'ın mahkemesine düşmüştü. Bu nasıl bir tesadüftü? Olayı açığa çıkarmamızın ardından hakim ve savcı atamalarını yapan HSK, 1. Daire Başkanı Halil Koç ile görüştük. Koç'un olayla ilgili yaptığı açıklamanın özeti kendi ağzından talihsizlik kelimesiydi. Erzurum'daki uyuşturucu soruşturmasını yürüten savcı Melih Yıldırım'a rüşvet teklifine ilişkin yapılan müfettiş incelemesini doğrulayan Başkan Koç, savcı FS ile ilgili soruşturma izni verdiklerini, sürecin devam ettiğini söyledi. İstanbul'da Zindaşti'yi serbest bırakan hakim Cevdet Özcan'ın Erzurum'daki uyuşturucu operasyonundan önce 2018 yılının Aralık ayında şehre tayin edildiğini hatırlatan Koç, bu atamanın operasyonla ilgili olamayacağını ifade etti. HSK'nın hakim Özcan'a hakkında inceleme sürerken Asliye Ceza Hakimi yetkisi verdiğini, fakat Özcan'ın 6 ay ücretsiz izin almasıyla atandığı mahkemenin hakimsiz kaldığını anlattı. Bunun üzerine Özcan'ın durumunu genel yetki dedikleri görevsiz halle değiştirdiklerini söyleyen Koç, müstakil bir mahkemeye vermemek için 29 Temmuz 2019 tarihinde Özcan'ı Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne atadıklarını söyledi. Bu atamanın Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunun görüldüğü mahkemeye denk gelmesinde bir hata olup olmadığına ilişkin sorumuzu HSK 1. Daire Başkanı Koç şöyle yanıtladı. Bir hata olabilir ancak gerçekten bilinçli olma ihtimali yok. Biz arkadaşlarla konuşurken müstakil bir mahkemeye verdiğimizde rapor izin alıyor. Öyleyse bir ağır cezaya atayalım dedik. Erzurum'da da 4 tane ağır ceza mahkememiz var. 2, 3, 4'te teröre bakıyor. Terör mahkemelerine özen gösterdiğimiz için özellikle oraya vermedik. 1. ağır cezaya atadık. Atarken o mahkemede bu davanın yani eroin davasının olduğunu bilmiyorduk. Tamamen tesadüf bu. Bizim için de talihsizlik oldu diyen Başkan Koç gerekeni yapacaklarını söyledi. Olayla ilgili rüşvet teklif ettiği söylenen savcı FS'ye de ulaştık. FS rüşvet teklif ettiğini reddediyordu.
Kesinlikle öyle bir şey olmadı. Benimle İstanbul'da kısa bir süre çalışmış, adını bile hatırlamadım savcı arkadaşım aracılığıyla nöbetçi olduğum gün odamdayken davanın avukatları yanıma geldiler. Uyuşturucu davasının avukatları olduğunu bilmiyordum, daha sonra öğrendim. Beni İstanbul'da çalıştığım savcıyla telefonla konuşturdular. Savcının adını inanın hatırlamıyorum. Bir avukat benimle aynı okuldan mezun olduğunu söyledi. Öyle yakınlık kurmaya çalıştı benimle. Genç olan avukat da Yüksekova'lı olduğunu söyledi. Ben daha önce Yüksekova'da çalıştığım için oradan yakınlık kurmaya çalıştı. Havadan sudan konuştuk. Bana bu dosya için geldiklerini söylediler. Müvekkillerinin aleyhine delil olmadığı halde gözaltına alındığını söylediler. Ben de madem delil yok neden gözaltına alınsın dedim. Benim onları savcıyla tanıştırmamı istediler. Bizimle gelin, birlikte gidelim dediler. Odada misafirlerim vardı, kapım açıktı, nöbetçiydim sonuçta. Ben birlikte gitmeyi kabul etmedim, çıktılar. Bir süre sonra tekrar geldiler odama. Ben de avukatlık yapmayı düşündüğüm için İstanbul'da ceza davalarına bakan 3-5 ofisten biri olduklarını söylediler. Ben de siz mafya davalarına mı bakıyorsunuz? Ayağınıza sıkarlar diye şaka yaptım. Zindaşti olayından bahsettiler. O davada da avukatlık yaptıklarını söylediler. Keşke bu dosyayı da İstanbul'a aldırabilsek dediler. Sizin istediğinizi yapacak şekilde burada hakim savcı bulamazsınız dedim. Hepsi düzgün ve namuslu insanlar dedim. İşim var dedim ve onları gönderdim.
Savcı F.S. kendisini suçlayan savcı Melih Yıldırım ile karşılaşmalarını ise şöyle anlattı.
Bu olaydan bir gün sonra sevdiğim bir savcı olan Melih Bey'e böyle adamlar geldi. Bunlar tehlikeli adamlar, dikkat edin dedim. Küçük kardeşim gibi gördüğüm için uyarıda bulundum. Bunlarla yalnız kalma, sözlü değil yazılı talep al, kapın açık olsun. Katibin yanında olsun görüştüğünde dedim. Bu dosyayı da bir an önce bitir, bu adamlarla uğraşmamış olursun dedim. Kendisi de benimle daha sonra bu dosya ile ilgili dertleşmeye geliyordu. Bu olaydan sıkıldığını söylüyordu. Birkaç gün savcı Melih Bey'i göremedim. Bunun üzerine eve giderken dairesine gittim, kapıyı çaldım. Merak ettiğim için sordum. Bir sorun mu var diye. Film izliyordu, ısrar ederek içeri davet etti. Sohbet ettik. Bu dosyasında gümrükten belgeler bekliyordu. ''Bu dosyaları çok uzatma, bu dosyada sana çok gelen giden olur, talep olur.'' dedim. Konuştuk, geçtik.
HSK soruşturmasında kamera kayıtları da alınmış, İstanbul'dan gelen gizemli avukatların savcı FS'nin odasına girip çıktığı tespit edilmişti. Soruşturma savcısına göre rüşvet teklifi HSK'ya göre talihsiz bir tesadüf, suçlanan savcıya göre ise iftira. Ancak Türkiye'de bir gerçek vardı ki, uyuşturucu üzerine tweet atmak bile hapse girmeye yeterken uyuşturucu baronları yargıyı satın alabiliyordu. Aman teröristler çıkmasın diye terör mahkemelerine özenle hakim atayan HSK, uyuşturucu davalarına bakan mahkemeleri tesadüflere bırakıyordu. Sonunda bir tweet atan hapiste yatarken cinayet işleyen ya da tonlarca uyuşturucu kaçıran dışarı çıkıyordu.
Üstelik dışarı çıkmalar son derece istikrarlı şekilde sürüyordu. FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün yaptığını şimdikiler saraydan gelen bir telefonla hallediyordu. Nihayetinde İstanbul'da uyuşturucu baronunu bırakmasıyla meşhur hakimin Erzurum'da uyuşturucu baronlarının yargılandığı davaya atanması da elbette bu kadar tesadüf biraz tuhaf dedirtiyordu. Ama şunu söyleyelim ki en şaşırdığımız an bitti sandığımız an oldu. Üstelik mutlu bir evlilik haberiyle. Erzurum'da uyuşturucu davasına bakan savcıya bırak diyen, rüşvet teklif ettiği iddia edilen savcı F.S.'nin boşandıktan sonra evlendiğini öğrendik. Haliyle merak ettik. Acaba kimdi bu şanslı gelin? Meğer savcı F.S. 2020 yılının 26 Eylül'ünde AKP Kocaeli Milletvekili ve partinin MKYK üyesi Emine Zeybek ile evlenmişti. Ucu siyasete uzanan ilişkiler ağı yine kendisini bir şekilde tamamlamıştı. Bir yasa, doğa, boşluk tanımıyordu. Ancak nedense o boşluk hep aynı şekilde dolduruluyordu. 14. Ayrımın Sonu. Sayfa 163.